Ayrım 4.
O devirde bütün kızlar gibi Ayşe'nin de babasının uygun gördüğü erkekle evlenmekten başka seçeneği yoktu. Zamanla sevip saygı duyduğu Ahmet'le nişanlandı. 1914 Mayıs'ının sonlarına doğru büyük babam, Suat ve Cevat dayılarım ile Lala'yı alıp Afyon Karahisar'daki dededen kalma çiftliğine gitmeye karar verdi. Üründen gelen yıllık geliri alacak, Ayşe'nin düğün hazırlıklarına başlayacaktı. 5 yıl önce Hakkiye teyzemle Emin eniştenin düğünü çok şahane olmuştu. Bütün parasal sıkıntılarına rağmen Şakir Paşa, küçük prensesinin de unutulmayacak bir davetle dünya evine girmesini istiyordu. Yola çıkmadan önce küçük kızlarıyla vedalaşmak istediği için Lala, Nisa ile Aliye'yi yatılı okudukları Fransız rahibe okulundan izin alıp köşke getirdi. Yıllar sonra Nisa olayı böyle yazdı. Bütün ev halkı bahçe kapısının önündeki açıklıkta toplanmıştı. Bir çam ağacına yaslandığımı anımsıyorum. Babam hepimizle ayrı ayrı vedalaştı. Aliye ile beni öptükten sonra bize birer kutu İngiliz limon şekeri verdi. Önde köpeğimiz Tom, arkadan babam, ağabeylerim ve Lala mor salkımların sardığı kırmızı bahçe kapısından çıktılar. Birden büyük bir hüzün duydum. Emekli olduktan sonra babam çok yolculuğa çıkmıştı. Ama neden bilmem, bu kez onun bir daha dönmeyeceğini ve onu son kez gördüğümü hissettim. 3. Bölüm. Öldürme olayı. Bu kitabı yazmaya karar verdiğimde öğrenmek istediğim ilk şey, ailenin Şakir Paşa'nın ölümünü nasıl haber aldığıydı. Annemin bütün notlarını, anılarını araştırdım ve o geceye ait şu satırlara rastladım. Avrupa'nın üzerinde kara savaş bulutlarının dolaşmasına karşın 1914 yılının güzel bir Haziran gecesiydi. Annemin büyük pirinç karyolasında, cibinliğin altında yatıyor, mum ışığında en sevdiğim Kalfa'nın anlattığı masalı sonsuz bir mutluluk içinde dinliyordum. Babamın seyahatte olduğu geceler, Aliye ile ben sırayla annemizin koynunda yatardık. Bu gece sıra benimdi. Benden mutlu kim olabilirdi? Altımdaki keten çarşaf mis gibi lavanta çiçeği kokuyor, etrafımı saran cibinlikte beni tülden bir ana rahmi gibi kucaklıyordu. Kalfamız harika masallar anlatırdı. Konuya göre sesini yükseltir, alçaltır, öykünün en heyecanlı yerinde akları kocaman gözlerini devirmeye başladı mı, gecenin karanlığında o aklar iki hilal gibi görünürdü. Kalfa'nın tatlı sesiyle anlattığı masala kendimi öyle kaptırmıştım ki, ben de masaldaki yurdundan sürülmüş prensesle o eziyetli yolculuğu yapıyor, serüven serüven üstüne, 7 iklim 4 bucağı geziyordum. Artık gücümüz kalmamıştı. Tam perilerin ülkesine sığınmak için kale kapısına yanaşırken başka biri kapıyı çaldı. Tak tak tak. İçimden, kim kapıya vuruyor, biz daha kapıya varmadık ki diye geçirdim. Tak tak tak. Aşağıdan gelen bu ısrarlı vuruşlar beni masal dünyamdan ayırdı. Kalfa sustu. Dikkatle dinledi. Ben de içimden, Allah Allah, gecenin bu saatinde kim olabilir ki diye düşündüm. Birdenbire evin içinde sanki bir rüzgar esti. Kapılar açıldı, kapılar çarpıldı, bir takım sesler yükseldi, alçaldı. Az sonra Matmazel'in Miss Sheriber odaya hızla girdi. Kalk Nisa, çabuk kalk diye beni yataktan çekmeye başladı. Şimdi haber aldık, paşa çok hastalanmış, çiftlikten dönüyormuş, o da ona hazırlanacak. Şakir Paşa hiç dönmedi. Ertesi sabah onun yerine arkadaşı Sait Paşa elinde bir telgrafla geldi. Telgrafta Şakir Paşa'nın oğlu Cevat'ın tabancasından çıkan bir kurşunla öldüğü yazıyordu. O uğursuz gecenin sabahında Nisa, annesini yukarıdaki salonun ortasında diz çökmüş, öne arkaya sallanarak "Allah'ım, Allah'ım bana yardım!" diye ağlayıp inlerken gördü. Öbür yanda Ayşe, Cevat'ın fotoğraflarını çerçevelerinden çıkarıyor, bin parça edip üzerlerinde tepiniyordu. Aklınca ağabeyini öldürüyordu. Nisa büyük bir şaşkınlık ve korku içindeydi. Bütün bu garip davranışların anlamı neydi? Ama öğrenmeye fırsat kalmadan Aliye ile birlikte Üsküdar'da yaşayan Sara halalarının evine yollandılar ve ancak cenaze kalktıktan sonra Büyükada'ya dönebildiler. Onlara babalarının çiftlikte bir kalp krizi geçirip öldüğü ve bu konu hakkında soru sormamaları söylendi. Şakir Paşa'nın cenazesi adaya getirildi. Oradaki camide basit bir tören yapıldı ve Tepeköy'ünde kendisinin yaptırdığı Müslüman mezarlığında toprağa verildi. Cevat yargılandı ve adam öldürmekten 14 yıl yedi. Mahkemede anneannem oğlunun tarafını tuttu. Ne kadar tartışırlarsa tartışsınlar, Cevat'ın karakteri hiçbir zaman kasıtlı olarak babasını öldürmeye uygun değildir diye ısrar etti. İnatla bunun bir kaza olduğu görüşünü savundu. Lala ise tanıklığında o sırada çiftlikte olmasına karşın hiçbir şey bilmediğini, çünkü uykusunun derin olduğunu ve gecenin bir vaktinde silah sesleriyle uyandığını söyledi. Neticede yargıç bunun önceden tasarlanmış bir cinayet olmadığına ama kazada olmadığına karar verdi. Yargıç şiddetli bir tartışmanın heyecanıyla silahların patladığı sonucuna varmıştı. Olay ülkede büyük yankılar uyandırdı. Herkes o gece çiftlikte neler olup bittiğine dair tahminler yürütüyordu. Bu olayın arkasında yatan gerçeği aramak bence Japon filmi Rashomon'a çok benziyor. Orada izleyiciler tanıkları dinlerler ve her tanığın doğruyu söylediğine inanırlar. Oysa her tanık aynı olayı ayrı ayrı o kadar değişik şekillerde anlatır ki sonunda gerçek çok yönlü, karanlık ve çözülmez hale gelir. Tanıklar da gerçeğin ne olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Kimileri Şakir Paşa'nın genç karısıyla ilgisi olduğunu öğrenen Cevat'ın kıskançlıktan bu işi yaptığını düşündü. Cevat hakkında 1994'te çevrilen Mavi Sürgün adlı film bu varsayıma dayanıyor. Ben buna katılmıyorum. Başkaları Cevat'ın babasının hesabından zimmetine para geçirdiğini söyledi. Sözde sonradan Cevat, babası bunu öğrenirse o derece hiddetleneceğini düşünmüş ki korkusundan babasını öldürmüş. Kimileri bu işi soğukkanlı bir cinayet olarak algıladılar. Kimileri de kaza dediler. Çoğu kimse olayı kontrolden çıkan bir hiddetin kaçınılmaz sonucu olarak nitelendirdiler. Cevat ise nefsimi savundum diye ısrar ediyordu. Ama oğlu Sina, bunun Şakir Paşa'ya bir meydan okuma olduğuna inanıyordu. Suat dayım, kurşunların konuştuğu gece çiftlikte bulunan tek aile bireyiydi. Uzun yıllar boyu onun ağzından alabildiğim öykü ise en korkuncudur. Cevat dayım, sözde babasını öldürmek için ve işe politik bir suikast ya da hırsızlık süsü vermek için kendisini Lala'yı ve hatta köpek Tom'u ilaçla uyutmuş ve Şakir Paşa'yı uykusunda vurmuş. Bu duyduklarımı hafif hafif aile üyelerine aktardığım zaman her biri ayrı isyan etti. Suat nasıl böyle bir şey söyleyebildi? Belli ki orada babasını kan revan içinde görünce aklı başından gitti. Böyle olmayacak bir şeyi hayal etti. Zavallı Suat, babasının ölümünden sonra sürekli bayılıyor, sayıklama nöbetleri ve titremeler geçiriyordu. Cevat'ın kendi öyküsünü ağzından hiç dinlemedim. Ama klasik mitolojide bir otorite olan Azra Erhat Hanım'la önce Homer üzerine, sonra gittikçe kişisel konulara değinen epeyce yazışmalar var. 1957'de yazdığı bir mektupta öldürme olayı hakkında dayım şöyle diyor. Birçok şeyler var ki onları sana söylemeye can atarım. Bunlar hep dilimin ucundadır. Bir kere temas etmiştim. Korkarım söylemeye, çünkü ya kendimi haksız olarak berbat etmeye yahut kendimi tamamen haklı çıkarmaktan çekinirim de ondan. Sana verdiğim cevap sırf onların bakımından doğrudur. Gel gelelim hakikat, yani bana. Çocukluktan çıkmaya başlar başlamaz bende bir isyan belirdi. İlk önce müteessir olurdum, sonra rebelje. Bu isyanlar muhtelif konular üzerinde olurdu. Bir imajla anlatayım. Al bir demir çubuk, ben kuvvetliyim denirdi bana ve iki eliyle tutunca demir çubuğu bükerlerdi. Ben de kuvvetliyim derdim. Çünkü dayanamazdım. Demir çubuğu tutunca açar ve gene dümdüz ederdim. Yalnız bu meselede demir çubuk ben idim. Gelelim fatal geceye. Sürgünde bir cümle vardır Zekeriya hakkında. İnsan hayatında yolların ayrıldığı bir noktaya gelir. Bir yolda giderse Lucifer olur, şeytan olur. Ama yolun sağında veya solunda gitmek tamamen iradenizde olmayabilir. Bir çöp terazinin bir kefesine ağır basabilir. Bu cümlem büyük bir tecrübenin neticesidir. Eh canım, münakaşa pek karışık konular üzerindeydi ve pek şiddetliydi. Babam çiftlikte her zaman bir suikastten korktuğu için yanında müteaddit tabancalar ve silahlar bulundururdu. Evvela zengin bir adam, sonra asker. Münakaşa öyle bir raddiye vardı ki benim üzerime ateş etti. Ben rastgele oradaki bir tabancayı alarak Ama onun eli tabancaya giderken yüzünden okudum. Ona doğru nişan almadan ateş ettim. İlkin onunki, sonra hemen sonra benimki. Aynı zamanda gibi bir şey. Bu münakaşa götürmez, yoksa ölen ben olurdum. Hayır, o öldü. Ben de ölümden beter mahvoldum. O kurtuldu. Korkunç bir acı duydum. Hane buna olmaz da neye olur? Ama vicdan azabı duymadım. Ondan daha korkunç bir şey oldu. Kendi kendime olan güvenimi mahvettim. Yani kendimi o gün bugün yalan sanıyorum. Beni methettikleri zaman kızarım. Cevat'ın Azra Erhat'a yazdığı mektuplar kitap halinde yayınlanınca teyzelerim hop oturup hop kalktılar. Öyle şey olmaz. Babamız oğluna hiçbir zaman ateş edecek yaratılışta bir adam değildi diye protesto ettiler. Sonra da kendi öykülerini yinelemeye başladılar. Ben hiçbir zaman bu konuda annemin ağzından laf alamadım. 70 yıl boyunca bir şey bilmediğini söyledi ve bu konuyu konuşmak istemedi. 1983 yazının sonlarına doğru bu kitap için araştırma yaparken annemle İtalya'da 2 hafta beraber olduk. Abano'daki Royal Orologio adlı kaplıca otelinde çamur banyoları yapıyorduk. Bir öğleden sonra bahçede oturmuş onunla teyp ile söyleşi yaparken bütün cesaretimi toplayıp sordum. Cevat dayımın büyük babamı öldürdüğünü ne zaman öğrendiniz? Fütursuzca gözlerimin içine baktı. Ben hiçbir şey bilmiyorum dedi. Oo, yapmayın anneciğim. Olayı herkes biliyor. Cevat dayım bu yüzden hapis yattı. Kendisi bile mektuplarında, onunla yapılan röportajlarda bunu itiraf etti dedim. Annem hiç istifini bozmadı. Onu kabul etmeye zorlamak için ben, biz daha çocukken bunu biliyorduk diye devam ettim. Birden tedirgin olmuştu. Ne biliyordunuz diye sordu. Bir yaz günü adadaki bahçede manolya ağacının altında bebeklerime çay partisi veriyordum. Nermidil 3 tekerlekli bisikletiyle yanıma gelip biliyor musun Cevat dayı büyük babamızı öldürmüş dedi ve kırmızı balıkla havuza doğru uzaklaştı. Annem çocuk oyunları bunlar ben hiç öyle bir şey bilmiyorum diye tekrarladı. Bilmek istemiyorsunuz da ondan dedim. Haklısın belki bilmek istemiyorum dedi ve başını çevirdi. Duyduğu acıya saygı gösterip daha fazla üstüne varmadım. Bana öyle geliyor ki Cevat dayım, yaşamını istediği gibi sürdürebilmek için babasının ortadan kalkmasını gerekli buldu. O günde öfkeden gözleri dönünce ister istemez bu iş oldu. Cevat dayımın Azra Erhat'a yazdığı mektubun sonunda bu düşüncemi kanıtlayan satırlar var. Hapishanede gece rüyamda çocukluğumu görürdüm. Uyanınca rüya imiş diye sevinirdim. Hapishanede olduğum halde yani ondan kurtulduğuma sevinirdim. 4. Bölüm Savaş Yılları 1914-1918. Büyük babamın öldürülmesi uzun yıllar aileyi ve ülkeyi çalkaladı. Aile hem başlarına gelen felaketten hem de ondan doğan skandaldan şaşkın ve perişandı. Az sonra 1. Dünya Savaşı patladı. Ayşe teyzemin nişanlısı Ahmet, Osmanlıların devamlı olarak tarafsız kalmayacaklarına, kendisinin de yakında cepheye gideceğine inandığı için bir an önce evlenmek istiyordu. Ayşe ise ailesinin başına gelen bu utanç verici olaydan dolayı nişanlısına özgürlüğünü geri vermekte ısrar ediyordu. Ama Ahmet gönlü yüce bir erkekti. Biz nişanlandık, sen benim karım olacaksın, ömrümün sonuna kadar sana sadık kalacağım diyordu. Büyükannem damat adayının böyle karakterli bir adam olduğuna çok sevindi, iç rahatlığı duydu. Adadaki Rum terzi, yakınımızdaki caminin imamı tarafından kıyılacak nikah için Ayşe'ye sade beyaz bir elbise dikti. Ama düğün günü Ayşe, annesinin bütün yalvarmalarına karşın birkaç hafta önce babasını kaybettiği günden beri giydiği siyah elbiseyi üzerinden çıkarmayı reddetti. Annem o günü anlatırken, "Ay ne korkunçtu," dedi. "Düşün bir yandan Ayşe'nin odasından hıçkırık sesleri geliyor, öte yandan bahçede bir vaveyla kopuyordu. Ne olduğunu anlamak için koştum. Suat çiçek tarlasının ortasında bayılmış, boylu boyunca devrilmiş, mermer bir heykel gibi yatıyordu. Çevresinde hizmetkarlar onu ayıltmaya çalışıyorlardı. Babam öldükten sonra Suat sık sık titremeler ve baygınlıklar geçirmeye başlamıştı. Sonra kadere boyun eğer bir ifadeyle ekledi. Hale bak, bir yaş arası olan 2 kız kardeş arka arkaya aynı evde evlendi. Birinin düğünü peri padişahının kızının düğünü gibiydi. O gece için neler yapılmadı ki? Bahçedeki ağaçlara Japon fenerleri asıldı. İki tarafı zakkum ağaçlarıyla süslü yola 100 kişilik sofra kuruldu. Havuzun üzerindeki mağara taklidi oyunun içinde sazlar çaldı. Gelinin başından çil çil altınlar atıldı. Zavallı Ayşe ablamın düğünü ise Garcia Lorca'nın trajedilerine benziyordu. Ne yaparsın, hayat bu işte. O sonbahar Nisa ile Ali'ye yine Fransız rahibelerinin okulu olan Dame de Sion'a gönderildi. Rahibelerin Nisa'ya gösterdikleri şefkat, babasının ölümünden sonraki zor günlerin daha kolay geçmesine yardım etti. Onların avluda tek sıra olup duaya gitmelerini seyretmeye bayılıyordu. Sessiz ve saygılı tutumları Nisa'da gizemli, dinsel duygular uyandırıyordu. Ne yazık ki iç rahatlığına erdiği bu ortam 5 Kasım 1914 günü son buldu. Osmanlılar Fransızlara karşı savaşa girmişti. Başrahibe sınıfa geldi ve "Çocuklar, Notre Dame de Sion kapanıyor. Çünkü savaştayız. Lütfen eşyalarınızı toplayıp evlerinize dönün," dedi. Fransız okulunun kapanması belki de savaşın önemsiz bir sonucuydu. Ama Nisa'nın yaşamında bu olayın o kadar büyük etkisi olmuştu ki 70 yıl sonra dahi anılarını yazarken her şeyi noktasına virgülüne dikkat etmeksizin Fransızca olarak çala kalem kağıda şöyle döktü. Başrahibenin sözlerinden sonra müzik odasına koşup kemanımı aldım ve Aliye'nin diğer çocuklarla beklediği ön kapıya yöneldim. Lala Bulldog cinsi köpeğimiz Tom'la bizi bekliyordu. Okul çantalarımızı Tom'un ağzına verdik. Kuvvetli çenesiyle çantalarımızı hep o taşırdı. Çok sevdiğim okuldan ayrılırken ağlıyordum. Yaşlı gözlerimle yol üstündeki evlerin ışık yanan pencerelerine bakıyor, acaba içeride oturanların başımıza gelen felaketten haberleri var mı diye düşünüyordum. O tatlı, nazik rahibeler bir gecede nasıl bizim düşmanımız olabilirlerdi? Hiç anlamıyordum. Ama anladığım tek bir şey vardı, o da savaşın anlamsızlığıydı. Dame de Sion'un kapanmasından sonra annemin başlıca kaygılarından biri, kızlarının Fransızca derslerinden yoksun kalmasıydı. O zamanlar ileri gelen ailelerin kızları mutlak Fransız kültürü almalıydılar. O yüzden Nis ile Aliye'yi Pension Bragotti'ye yazdırdı. Bu Levanten bir kadının yönettiği pahalı bir okuldu. Suat da 1868'de yine sayılı ailelerin oğulları için kurulmuş olan Galatasaray Lisesi'ne gidiyordu. Üç çocuğu özel okullarda okuduğu ve savaş yüzünden hayat pahalılığı çok arttığı için anneannem parasal sıkıntılara düştü. Ölen kocasından bağlanan dul maaşı ve şehirdeki Şakir Paşa apartmanındaki birkaç daireden aldığı kiradan başka bir geliri yoktu. İki besleme dışında çalışan bütün hizmetkarlara yol verdi. O iki besleme de zaten aileden sayılırdı. Köşkün odalarının çoğunu kapatıp kömürden de tasarruf etti. O kış ailenin bütün erkekleri savaşta etkin görevlere çağrıldılar. Hakkiye teyzemin kocası Emin enişte, 1915'in ilk aylarında Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu bölgesinde Çar kuvvetleri tarafından istila edilmiş olan Rus cephesine. Anneannemin en küçük kardeşi Nedim, İngiltere ve Fransa'nın en ağır saldırılarda bulunduğu Gelibolu'ya gitti. Ayşe teyzemin kocası Ahmet enişte de İngilizlerin Basra Körfezi yoluyla almayı düşündükleri Bağdat'a vali vekili ve 13. Ordu Komutanı olarak atandı. Kocası ölen, en büyük oğlu hapiste yatan, damatları da savaşa gitmiş olan anneannem kendini iki büyük kızıyla avutmaya çalışıyordu. Ama ne Hakkiye ne de Ayşe, kardeşleri Cevat'a karşı duydukları hıncı saklayamıyorlardı. Aralarında hep, "Annem nasıl Cevat'ın bu kadar üstüne titrer, nasıl alçakça işlediği bu cinayeti bağışlar, nasıl her fırsatta hapishaneye onu görmeye gider?" diye konuşup sık sık annelerine sitem ediyorlardı. Bir gün yine aynı konu yüzünden büyük tartışmalara girdiklerinde anneannem onları evden kovdu ve haftalarca onlarla konuşmadı. Sonunda zavallı anneannem bir tekkedeki hasta ve fakirlere yardım ederek kendini büsbütün dine verdiği bir yaşam yolu buldu. Savaş yıllarından konuşurken o sırada küçük bir oğlu olan Aliye teyzem yamalı elbiseler ve pençeli ayakkabılarla okula gitmekten nefret ettiğini söylerdi. Ürpererek, "Şehir kapkaranlıktı ve kömür olmadığı için sürekli üşürdüm," derdi. Annem ise yakınmazdı. Madame Bragotti ile çalışmaktan çok mutluydu. Annesinden para almamak için renkli kartpostallar yapıp yakındaki bir kırtasiyeciye sattığını, karşılığında boyalar, fırçalar ve defterler aldığını anlatırdı. Kardeşlerin içinde bu konuda en dertli olan Ayşe teyzemdi. Ne zaman Birinci Dünya Savaşı'ndan konuşsak, sesi hüzünle dolar ve ''Ah yavrum'' derdi. ''Bilsen ne kadar acı çektim. Babamın ölümünden duyduğum ızdırap sanki beni uyuşturmuştu. Parmaklarım bile donmuş gibiydi. Uzun süre piyano çalamadım. Babamın yasını tutmaya vakit kalmadan bu uğursuz savaş üstümüze çöktü. Hemen arkasından Ahmet enişten Bağdat'ta bir Arap milliyetçisi tarafından vuruldu. O yetmiyormuş gibi Enver Paşa'nın buyruğuna karşı geldiği için askeri mahkemeye verildi ve ölüm cezasına çarptırıldı. 1915'te Musul'daki petrol kaynaklarını ele geçirmek isteyen İngilizler, Basra Körfezi üzerinden kuzeye, Bağdat'a doğru ilerliyorlardı. Savaş Bakanı Enver Paşa, Ahmet'e şehri Dicle Nehri'nin karşı yakasından vurmasını emretti. Bu düşman kuvvetlerine tümüyle açık bir alandı. Ahmet durumu gözden geçirdi. İngilizlerin silahları ve donanımları Türklerinkinden kat kat üstündü. Ahmet'in ordusu ise koleradan hayli telef olmuştu. Düşündü, taşındı, şehri Dicle'nin yakın sahilinden savunacaktı. Ordusunun bu konumda daha az şehit vererek işi başarabileceğini umuyordu. Gerçekten de harekat oldukça az askerin ölümüyle sona erdi. Ama bu kez Enver Paşa, daha önce de iki kez bildiğinden şaşmayan Ahmet'le pençe pençeye geldi ve ondan kurtulmak için durumu fırsat bilerek emrime karşı geldi. Gerekçesiyle onu askeri mahkemeye sevk etti. Savcı ölüm cezası istedi ve Ahmet mahkum oldu. Kurşuna dizilmeden az önce Savaş Bakanlığı'na Türk-Alman müttefikleri komutanı General von Hindenburg'dan bir telgraf geldi. Telgrafta Bağdat'ı çok akıllıca savunan komutanı övüyor ve ona liyakat madalyası verilmesini istiyordu. Enver Paşa'nın bütün karşı çıkmalarına rağmen Ahmet serbest bırakıldı. Hemen arkasından da Suriye'ye vali vekili olarak atandı. Bu yılları konuştuğumuz zaman Ayşe teyzem, Ahmet enişte ile buluşmak için savaştan yorgun düşmüş Anadolu'da Lala ile yaptığı yolculuklardan söz ederdi. Bir keresinde Ermenilerin Doğu Anadolu'daki evlerinden çıkartılıp Suriye'ye sürülmelerine, başka bir seferde Orta Anadolu'nun önemli bir ili olan Sivas'ta 30 bin Türk'ün açlıktan ölümüne tanık olmuş. Etrafa saçılmış ölülerin ot yemekten karınları şişmişti derdi. Ailemizin en cefakarı Hakkiye teyzemdi. Savaştan fazla söz etmezdi. Emin eniştem cephedeyken bir askeri hastanede gönüllü hemşire olarak çalışmış, o arada çok sevdiği küçük kızı Füreyya'yı sessiz sedasız büyütmüştü.